Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Fakihli Beytine salatu selam da Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 Ordat 1400 Hicri Kameri, Bizilkade 1442 ve Miladi 12 Haziran 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşı ile İran'ın bölgede barış ve istikrar yönündeki çabaları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'de azınlıklar, korona bize neler yaptı ve Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayları bugün canlı olarak yayınlanan tartışma programında karşı karşıya geldiler. Cumhurbaşkanı Ruhani, korona ile mücadelede eksiğimiz yok dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısının katılımıyla 6. tur nükleer görüşmeler başladı. Almanya Dışişleri Bakanı nükleer görüşmede taraflara esneklik çağrısında bulundu. Ve Erdoğan Türkiye'nin ilerlemelerinin sürmesine vurgu yaptı. Şimdi haberler.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri adayları bugün canlı olarak yayınlanan tartışma programında karşı karşıya gelerek kendi görüş ve planlarını anlattılar. Önümüzdeki Cuma günü İslam-İran üzerinde 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimleri 7 adayın katılımıyla düzenlenecek. Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyası artan bir hızla devam ediyor. Bu bağlamda bugün adaylar 3. kez canlı olarak yayınlanan tartışma programında tartıştılar. Tartışma programı öncesinde ise adaylar açıklamalarda bulundu. Adaylardan Muhsin Rıza'yı kadınların ülke nüfusunun %50'sini teşkil ettiğini işaretle, buna rağmen kadınların ekonomi dahil muhtelif alanlardaki rolünün %13 oranında olduğunu söyledi. Adaylardan Ali Rıza Zakani, halkın sözleri ve dertlerini duymak için vatandaşların arasında bulunacağını ifade ederken, Seyyid İbrahim Reis'i vatandaşlar ile yakından görüşmek ve şikayet ve endişelerini duymak gerektiğini vurguladı. 13. dönem Cumhurbaşkanı adaylarından Muhsin Mehri Alizade ise vatandaşların sesinin herhangi bir filtreden geçmeden ve değişiklik yapılmadan yetkililerin kulağına ulaştırması gerektiğini altını çizerken, Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, vatandaşların endişe ve kaygılarını dinlemenin de Alevi siretinden ve İslam Cumhuriyeti'ndeki yöneticinin en gerekli özelliklerinden olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı adaylarından Abdunasır Himmeti ise Cumhurbaşkanı'nın camdan yapılmış odada oturup raflar ve çerçevesindeki üzerinden vatandaşların acılarını öğrenmesinin de bir anlamı olmadığını ifade ederken, Sayın Celili vatandaşların kaygılarının bir rapor veya sırf vatandaşlar ile buluşmakla anlaşılacak bir şey olmadığını söyledi. İrib'den bu akşam yayınlanan canlı tartışma programında vatandaşların kaygı ve sorunları 3 saat boyunca adaylar tarafından ele alınarak tartışıldı.
İran'ın yurt dışındaki temsilcilikleri ve büyükelçilikleri 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin temsilciliklerde düzenleneceğini duyurdu. İran'ın Brüksel Büyükelçiliği yaptığı açıklamada 18 yaş üzerindeki tüm İranlıların kimlik kartı veya pasaportlarıyla seçimlerde oy kullanabileceklerini bildirdi. İran'ın Belçika Büyükelçisi Gulam Hüseyin Dehkani de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu dönemki seçimlerin önemine göre vatandaşların 18 Haziran seçimlerine katılmalarını istedi.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, koronavirüs salgınının üzerinden 16 ay geçti bir sırada ülkede bu salgınla mücadele için yapılan çalışmalara işaretle şimdi bu hastalıkla mücadelede gerekli olan ilaç ve tıbbi ekipman bakımından hiçbir eksiklikleri olmadığını belirtti. Bugün koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda yaptığı konuşma yapan Cumhurbaşkanı Rouhani, salgın başladığı günden bu yana ülkede kaydedilen başarıları işaret ederek bu başarılar onur verici ve takdire şayan olduğunu belirtti. Şimdi her gün 150 bin kadar teşhis testi yapılabilecek kapasiteye ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Rouhani, bu da takdir edilecek bir başarı olduğunu, hükümetin sağlık alanında kaydettiği başarılar İran tarihinde emsalsiz olduğunu, nitekim dünyada İran'ın bu başarılarını hayretle izlediğini vurguladı. Rouhani, İran koronavirüs verilerini her gün ve uluslararası standartlara uygun biçimde açıkladığını, ki bu da şeffaf bilgilendirme alanında İran'ın onurlarından biri sayıldığını ifade etti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte koronavirüsten ülkede 115 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 115 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7444 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81.911'e, vaka sayısı 3.020.522'ye ulaştı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükle baş müzakereci Abbas Arakçı, nükle anlaşmayı canlandırma konulu görüşmeler için Viyana'ya gitti. İran ile 4+1 grubu heyetleri arasındaki 6. tur görüşmeler bugün Viyana'da başladı. İran Müzakere Heyeti Başkanı Irakçı bugün öğlen saatlerinde nükle anlaşma görüşmelerinden yeni turuna katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geçti. İran ile P4+1 grubu arasında Amerika yaptırımlarından kaldırılması ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşü konulu 6. tur müzakereler öğleden sonra Viyana'da nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısı ile başladı. İran temsilcileri ile P4+1 arasında nükleer anlaşmayı canlandırmak için müzakereler 2 Nisan'dan bu yana başlamıştır. Toplantının ilk turu çevrim içi olarak gerçekleştirildi ve sonraki toplantılar ülke temsilcilerinin katılımıyla Viyana'da yapıldı. Amerika bu toplantıda dolaylı olarak yer almaktadır. Irakçı bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona salgını sırasında yürütülen ekonomik terörizm insanlığa karşı suçtur" diye yazdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Trump gitmiş ancak yasa dışı ve cinayet dolu yaptırımları hala yürürlükte. Amerika'nın 82 milyon İranlıya acı çektirme çabaları devam ederken timsah gözyaşlarına gerek yoktur. Korona salgını sırasında yürütülen ekonomik terörizm insanlığa karşı suçtur" diye ekledi.
Almanya Dışişleri Bakanı, Batılı tarafı nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine değinmeden Viyana'da süren görüşmeler hakkında maksimal açıklamalarda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran ile 4+1 grubu heyetleri arasında bugün Viyana'da yeniden başlayan müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın tüm taraflarından Viyana'da nükleer anlaşma hakkında yürütülen görüşmelerde esneklik göstermelerini istedi. Almanya Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında Amerika tarafından Viyana'da nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmelerin sonuç vermesi için yapılması gerekenlere doğrudan değinmedi.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 saat önce 33 milyon doz aşı yaptı. Sırası gelenlere karşılaştırılmış saatte bekliyoruz açıklaması yaptı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada 33 milyoncu doz aşısının yapıldığını duyurdu. Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı. 3 saat önce 33 milyonu doz aşı yaptık. Sırası gelenlere kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan kararlamalara rağmen bu ülkenin ilerlemelerinin süreceğine vurgu yaptı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçmez Suyu İshale Hattı açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 kilometrelik ishale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında demokratik ilkelerinden asla taviz vermeyeceklerini belirterek ülkede ekonomik istikrarın korunması için kararlı oldu. Vurgu yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikalı mevkidaşı Biden'le yapacağı görüşmeden önce Kalın, Amerikalı Sullivan'la konuştu. Kalın, Sullivan ikili görüşmesinin detaylarını ve bölgesel konuları ele aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan Başkanı Joe Biden arasında NATO zirvesi marjında 14 Haziran'da yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular da görüşüldü.
NATO zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'yı ziyaret etmeye başladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer almakta. Günübirlik ziyarette Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdülhamid Dibey ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir asker Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dün Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu Harekat Bölgesi'nde PKK unsurlarınca bir Türk üssüne yönelik düzenlenen roketli saldırı sonucu ağır yaralanan Türk askeri kaldırdı, hastanede hayatını kaybetti. Pençe Yıldırım Harekatı sırasında şimdiye dek 10 Türk askeri hayatını kaybetmiştir.
Tüm uyarılara rağmen işgal rejimi İsrail provokatif yürüyüşe onay verdi. Ayrıntılar arkadaşımız aktarıyor.
İsrail'de İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, işgal makamları arasında çatlaklara neden olan bayrak yürüyüşünün polis biriminin resmi onayı doğrultusunda Kudüs'teki İslami mahallelerden geçmek suretiyle gerçekleştirileceğini duyurdu. Söz konusu gazete, bayrak yürüyüşünün işgal rejimi bayrakları ve dini ritüeller eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Babel Amud kapısından başlayarak aynı şekilde Kudüs surlarında bulunan El Halil kapısı ve ardından Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak duvarına doğru ilerleyeceğine dikkat çekti. Diğer taraftan El Aksa televizyon kanalına gündem başlıklarını değerlendiren Hamas'ın önde gelen isimlerinden Halil El Hayye, İsrail rejiminin Siyonist yerleşimcilerin Kudüs ve Aksa'daki kışkırtıcı eylemlerini kontrol altına almaması durumunda büyük şimşeklerle yüzleşeceği uyarısında bulundu. Barbarlıkta sınır tanımayan Siyonist örgütlerinin düzenlemeyi planladığı bayrak yürüyüşünün masada kalmaya devam etmesine karşı ateşkes konusunun kırılganlığının da süreceğine dikkat çeken El Hayye, ateşkesin kalıcı olması için işgal altındaki Kudüs mahallelerinde yürütülen tehcir politikası durdurulmalıdır ifadelerini kullandı. İşgal yönetiminin güvenlik ve siyasi işlerinden sorumlu İsrail Güvenlik Kabinesi, Kudüs'te düzenlenmesi planlanan bayrak yürüyüşünün İsrail polisi ve yerleşimcilerin üzerinde mutabık kaldığı bir plana göre yapılması şartıyla 15 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu. Filistinli gruplar 5 Haziran'da yaptıkları ortak açıklamada işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Babel Amud kapısından geçecek bayrak yürüyüşü düzenlememesi konusunda işgal rejimine uyarıda bulunarak İsrail saldırıları ve hak ihlallerinin durdurulmaması halinde direniş eylemlerinin sürdürüleceğine vurgu yaptı. Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında Hamas'ın Kudüs'teki sözcüsü Muhammed Hammadde, bayrak yürüyüşüyle Kudüs kılıcı operasyonunda zedelenen İsrail imajını düzeltmenin amaçlandığına dikkat çekerken, İsrail rejiminin iç sorunlarını ve siyasi krizlerini çözmek için Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı bir araç olarak kullanmaması konusunda uyardı. Keza İslami Cihad Hareketi sözcüsü Davut Şihab, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi beklenen yürüyüşü, Filistinlilere ve işgal altındaki topraklarına yeni bir saldırı şeklinde değerlendirerek, Filistin halkına Siyonist yerleşimcilerin baskın ve saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'yı muhafaza etme çağrısı yaptı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Siyonist rejim askerleri işgal altındaki Kudüs ve El Halil'de bazı Filistinlileri gözaltına aldılar. Siyonist rejim askeri bugün sabah saatlerinde El Halil'de 12 yıl esaretin ardından serbest bırakılan Nebil Naim Netşah dahil 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
Haber kaynakları Lübnan'da yeni hükümetin kurulamaması ve ülkede ekonomik krizin sürmesi üzerine protesto eylemleri yeniden başladığını belirtti. Lübnan'da yeni hükümetin kurması üzerinde devam eden siyasi krizin ardından ülkede 1 dolar 15 bin Lübnan lirasının işlem görürken dün ülkenin muhtelif noktalarında kepenkler indirildi. Bugün de grev devam etti.
Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan bu yıl sadece vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara hac izni verecektir. Hac ibadetiyle ilgili Suudi Arabistan tarafından yeni kararlar alındı. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı koronavirüs nedeniyle bu sezon 60 bin aşırılı kişinin hac ibadeti yapabileceğini de duyurdu.
Sırada bültenimizin son haberi var. Suudi Arabistan'ın Yemen'de işlediği cinayetlerin devam etmesini protesto etmek için Taiz vilayetinde toplanan binlerce Yemenli vatandaş gösteri düzenledi. Gösterilere katılan Yemen halkı Suudi Arabistan karşıtı sloganlar atarak Yemen'in farklı bölgelerine yapılan saldırıların durdurulmasını istediler. Protesto gösterilerinde ayrıca Amerikan karşıtı sloganlar atıldı. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen'e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suudi medyanın İran'da kaos yaratma girişimleri etrafında. İran'da Cumhurbaşkanlığı adaylarının belirlenmesinin ardından bölgesel hasım medya, özellikle de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı medya organları, seçimler ile ilgili hasmane siyasetlerini, seçimleri boykot etme ve ardından kaos yaratma hedefleri çerçevesinde hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu medya organları İran Cumhurbaşkanlığı makamının imajını bozma ve seçimlere katılmanın işe yaramadığını lanse etmek gibi farklı hilelere başvurarak İran'daki siyasi koşullar hakkında yanlış ve temelsiz görüntü vermeye çalışarak durumu tamamen karanlık göstermek istiyorlar. Gerçekte bu medya organlarının hedef kitlesi İran halkı olmaktan ziyade İran'ın dışındaki insanlar, özellikle de Arap ülkelerinin halkları, bilhassa Fars Körfezi çevre ülkelerdeki kitleler olmuştur. Bu medya organlarının bu süre içerisindeki içeriklerine bakıldığında haberler, raporlar ve davetliler ve konuklarıyla yapılan röportajlar ve de sosyal medyada dolaşan asılsız video klipler ve görüntüler yayınlayarak İran'da yanlış bir görüntü vermek için çalıştıklarını söyleyebiliriz. Suudi Arabistan'a bağlı medyanın bu temelsiz görüntüleri yayımlamaktan amacı, ülke içindeki muhatapların kafasında İran'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin formalite ve gösteri olduğu düşüncesini yaratmaktır. Bu çerçevede bu medya organları kimi despotluk bataklığına saplanmış Fars Körfezi çevre ülkelerindeki muhataplar üzerinde bu yanlış izlenimi bırakıp dolaylı bir şekilde Fars Körfezi çevre ülkelerindeki despot ve monarşik yönetimleri savunmaya çalışıyorlar. Zaten İran İslam Cumhuriyeti'ndeki seçimler bu rejimlerin hep serzeniş kaynağı olmuştur. Bu bağlamda sosyal medyada da bu rejimlere İran seçimlerinden dolayı eleştiriler yağmıştır. Örneğin son günlerde sosyal medyada kullanıcılar Arap Yarımadası'nda seçimlerin olmayışından dolayı dalga geçiyorlar.
Buna rağmen Suudi Arabistan yetkilileri İran'daki seçimleri eleştirmeye kalkışmışlardır. Halbuki Arap Yarımadası'nda yapılan son seçimlerde Arap aşiretlerinin Peygamber Efendimiz'i öldürmek için kendi aralarında çektikleri kuraya denk geliyor. Bu yüzden de Suudi Arabistan'a bağlı medya organları ve uzantılarının neden her daim İran'daki seçim ortamını sorgulamaya çalıştıkları aşikardır. Bu çerçevede Suudi Arabistan kraliyet yapısına bağlı propagandif organlar son günlerde İran'daki seçimlerin sağlığını ve imajını da bozmaya çalışıp Cumhurbaşkanlığı makamlarından konumunu da ağır ve temelsiz propagandif iddialar ile zedelemeye çalışıyorlar. Bu organlar esasında İran'da Cumhurbaşkanlığı makamının da yetkisiz olduğunu, diğer üst düzey makamlar ve organların asıl karar vericiler olduğunu lanse etmeye çalışıyorlar. Aslında bu tür iddialara yapılan vurgu, Suudi Arabistan'daki siyasi sistemle ilgili medyada ve sosyal ağlarda oluşan eleştiri ortamına bir tepkidir. Bu bağlamda rakip ülkedeki seçimlerin imajını da bozma ve itibarsızlaştırmak suretiyle bu eleştiri ortamı temizlenmeye ve etkisizleştirilmeye de çalışılıyor. Bu yüzdendir ki minimum katılım ve seçimleri boykot etme gibi klişe ifadelerde temelsiz iddialar olarak ortaya atılmaktadır. Böylece bu hasım medya organları İran'da kaos için ortam hazırlamak istiyorlar. Buna da temelsiz ve kaynağı da belirsiz görüntüler vasıtasıyla medya kolları ile bu görüntülere yaymak suretiyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda adayların birinin görüntülerinin ateşe verilmesi hasım medyaya bağlı hesaplarda elden ele dolaşmaktadır. Hasım propaganda ajansları ise seçim ortamında İran'da bu kaos yaratma amacını da gerçekleştirmek için haberlerine ve raporlarına çoğunda İran'da 1398 olaylarını ve İran'da bir Ukrayna yolcu uçağının düşmesini malzeme olarak kullanmaya çalışmışlardır. Suudi medyası, münafıklar terör örgütü liderleri ve mensupları için bir propaganda hoparlörü görevi görmesine ilk olarak, dolaylı olarak izleyicilerine böyle bir yöne yönlendirmeyi ve böyle bir atmosfer yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle münafıklar terör örgütünü onaylamak ve meşrulaştırmak amacıyla ve İslam Cumhuriyeti'ne bir alternatif olarak bu örgütü tanımlamak hedefiyle sözde düşük katılım oranını bu örgüte ve bu örgütün çağrılarına bağlamak istiyorlar. Halbuki bu terör örgütünün gerçek yüzü daha önceleri İran halkı için ortaya çıkmıştır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran halkına karşı ekonomik terörizmin durdurmasının zarureti etrafında. Amerika tek taraflı yasa dışı baskıcı ve zalimane yaptırımlarını sürdürerek Donald Trump'ın başarısız maksimum baskı politikasını tüm İran milletine karşı ekonomik terörizm politikasını devam ettiriyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki daimi temsilcisi Mecid Tahtarravanchi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin yıllık raporunu gözden geçirmek üzere düzenlenen Cuma günkü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Biden hükümetini İran halkına karşı ekonomik terörizm estirme siyaseti ve yenilgi uğramış maksimum baskı siyasetini devam ettirme yüzünden eleştirdi ve İran halkına karşı bu terörü durdurmayı Washington için temel bir sınav olarak niteledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi şunları kaydetti. Viyana'da devam eden nükleer müzakereler, Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasına dönme konusundaki gerçek siyasi iradesinin doğruluğunu değerlendirmede ilk adım olsa da, gerçek sınav Amerika'nın rotasını değiştirdiği ve yenilgiye uğramış maksimum baskıyı terk etmesi ve İran'a karşı ekonomik terörizmi estirmekten vazgeçmesi ve bunun doğrulanması olacaktır. İran'ın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki daimi temsilcisi, Amerika'nın yıkıcı politikalarına ve Amerikan davranışındaki değişikliği doğrulama ihtiyacına atıfta bulunması iki açıdan önem taşımaktadır. Birincisi, bu politikaların İran milletinin gelişmesi, ekonomisi, kalkınması ve de sağlığı üzerinde yıkıcı etkilerinin vurgulanmasıdır. İkinci mesele ise Amerika politikalarının sonuçlarının uluslararası ilişkiler ve hukuk mekanizmaları ve uluslararası topluma verdiği ciddi zararlardır.
Amerika'nın özellikle Trump başkanlığı döneminde normları aşan davranışına bakıldığında Trump yönetiminin Amerika tarihinde ve tabii ki çağdaş dünya tarihinde ortaya çıkan en istisnai devlet olduğu görülüyor. Trump hükümeti en üst düzeyde sorumsuzluk ve umursamazlık örneğine gözler önüne sermiştir. İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin de 3 Ocak 2020'de Irak hükümetinin resmi daveti üzerine Bağdat'tayken şehit düşürülmesi ve ona karşı suikast düzenlenmesi, Amerika'nın doğasında var olan bölgesel ve küresel istikrar ve güvenliğe karşı tehdidinin açık ve net bir örneğidir. Amerika'nın o zamanki başkanı terörizmi yaygınlaştırdı ve uluslararası normları açıkça ihlal etti. Bölgedeki terörizmin merkezi olarak da Siyonist rejimin teşvikleriyle harekete geçen Amerika, uğursuz ve talihsiz hedeflerine ulaşmak için her yolu kullanacaktı ancak buna kesinlikle çok pahalıya mal olacağı için cesaret edemedi. Çok taraflı yükümlülüklerin ihlali konusunda Amerika, İran'a karşı bölgesel ortamı daraltma ve İran toplumunu parçalama noktasına kadar ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkarma stratejisi ve hedefiyle Bercam nükleer anlaşmasından çekildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, geçtiğimiz günlerde Twitter'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Yemen ve Afganistan'dan sorumlu temsilcilerle yaptığı görüşmeleri yararlı buldu ve İran'ın bölgede barış ve istikrar istediğini vurguladı sevgili dinleyiciler. Dışişleri Bakanı Zarif bu mesajlarıyla Afganistan Özel Temsilcisi Jen Arnold ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Tahran'da yaptığı görüşmeye atıfta bulundu ve Twitter'daki mesajında barış sürecinin herhangi bir dış baskı olmaksızın tüm Afganlar ve Yemenlilere ait olması gerektiğini yazdı. Değerli dinleyiciler, İran'ın bölgede ifa ettiği rolüyle ilgili özellikle barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabaları her zaman konuşulmuştur. Muhtelif çevrelerce ele alınıp tartışılmıştır. Şimdi Sayın Ruhani'nin hükümetinin son günlerini yaşamaktayız. Şimdi bu dönemde İran'ın yine bu girişimleriyle ilgili, bölgedeki siyasetleriyle ilgili kısaca konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Uçan Doktor Sayın Abbas Karaaş Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Bildiğiniz gibi İran her zaman bölgede, yani fark etmez herhangi bir ülkesi olursa olsun, barış ve istikrarın sağlanması konusunda öncü bir ülke olmuştur. Bunu da kendi dış politikasının öncelikleri haline getirmiştir. Şimdi Afganistan ile Yemen konusunda İran'ın politikalarını bugün sizinle konuşmak istiyoruz. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Sayın Ruhani hükümeti ve görevi süresince bu ülkelerle ilgili nasıl bir tutum izledi sizce?
Şöyle uzaktan açıkçası bakıldığında İran'da genel olarak dış politikada genel umumi siyasetler hükümetlerle Cumhurbaşkanı'yla indeksli değil. Yani İran'ın İslam Cumhuriyeti son 40 yılda izlediği bir dış politika vardır. Aşağı yukarı kim Cumhurbaşkanı ya başka yani Dışişleri Bakanı olursa o şey politika devam eder. Bu da genel olarak işte dini lider ve oradaki birçok şeyinle ilgilidir. Güç odaklarıyla ilgilidir. Güç odaklarının istedikleri gerçekleşir. Ha bu illa her zaman da mesela diyelim ki Ahmet Necat'la, Ruhani'nin Ruhani'yle, Hatemi'yle Refsanzani'nin veya başkalarının siyasetlerinde mutlaka bir farklılıklar göstermiştir. Nüanslarda farklılık olur. Ama genel İran dış politikası bundan sonra da öyle düşünüyorum. Yani önümüzdeki seçimlerde kim seçilirse seçilsin İran dış politikası eser olduğu gibi sürecektir. Bu da sizin başta söylediğiniz gibi nihayetinde İran'ın komşularıyla ilişkilerinin iyi olması hem bölgenin istikrarına katkı sağlıyordur hem de yabancı güçlerin bölgenin küçük devletlerin özellikle iç işlerine müdahalesine engelleyecektir. Tabii Yemen belli başlı kendi bir meseledir. Yemen'de hakikaten birçok insan, milyonlarca insan haksız bir Suudi ve ortaklarının saldırısına karşı karşıyadırlar. O kendisi değerlendirilecektir. Afganistan'a gelince Afganistan'da açıkçası önümüzdeki günlerde belki hızlanarak devam edecek. NATO ve Amerika'nın askerlerinin çekilmesi sürecinden sonra Afganistan'da ne olacak? İstikrar şu andaki nispi istikrar korunacak mı? Yoksa daha da bundan önceki 1980'lerle 90'lar arasındaki şey mi olacak? Ne derler o? Gruplar arasında çekişme, iç savaşa mı dönüşecek? Bu bekleyip göreceğiz. Bunu sonradan daha başka ayrıntı değerlendiririz.
Evet, doğru. Şimdi İran bildiğiniz gibi her zaman diyalog ve siyaset yoluyla çözmeye çalışmıştır sorunları ve krizleri. Şimdi bu tarz ve bu siyaset sizce Yemen'de, efendim Irak'ta, Suriye'de veya Afganistan'da ne kadar etkili olmuştur? Ne kadar kendi o güttüğü hedeflere ulaşmıştır sizce?
Şöyle ki açıkçası her ikisinde de Yemen'de de Afganistan'da da diğer bölgelerde de ki bir yerde bir veçalet savaşı diyebiliriz. Bir yerde halkın karşı gelmesi vardır ve biz de bölgenin diğer ülkelerinin içerisindeki müdahil olmaları söz konusudur. Ama son zamanlarda özellikle Riyad'dan gelen bir mesele vardır. Riyad'ın daha böyle bölge ülkeleriyle ne derler iş birliği veya ne derler böyle bir diyaloga açık olduğuna haberler geliyor. Bugün de şey Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Birleşik Arap Emirlikleri de şeyle İran'la Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeye yönelik yeni adımlar atılacağı şeyler haberler geldi. Bu nedenle de tek başına bir ülkenin bölgenin istikrarı için harcayacağı çabalar yeterli değildir. Mutlaka tüm ülkelerin, tüm bölge ülkeleri bu istikrarın korunmasını istiyorlarsa ve bilhassa yabancı devletlerin burada müdahil olmak istemiyorlarsa mutlaka orada bulunan egemen bağımsız devletler desteklemelidirler. Ve bunun ötesinde açıkçası bu doğrultuda istikrarsızlaşmaya yönelik her türlü girişimler vazgeçmelidirler. Tabi burada unutmamak gerekiyor ki İngiltere'nin bu da rolü nedir? Özellikle İsrail Devleti'nin, Siyonist rejimin tutumu nedir? Acaba İsrail, Siyonist rejim tam bir sükunet ve huzur içinde bir ortada mı istiyor? Yoksa halkları birbirine girmiş, iç savaşlarla birbirini yorgun bırakmış bir ortada mı istiyor? Bu da çok önemli bir etkendir diye düşünmek gerekiyor.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Sohbetimizde İran'ın bölgede barış ve istikrar yönündeki attığı adımları ve bu konuyla ilgili siyasetleri hakkında kısaca sohbetimizi sizinle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesinde İran'da Cumhurbaşkanı seçimlerine bir haftadan az bir süre kala adaylar arasındaki rekabetlerin coşkulu bir şekilde devam etmesi, Suudi koalisyonunun en sert kuşatması altında bulunan Yemen'in Sana eyaleti halkının Ensarullah Hareketi liderinin Filistin davasını destekleme çağrısına yanıt olarak Filistin halkı için mali destek toplaması gibi haberler yer verilirken, Risalet gazetesinde Amerika'nın Haçlı Şabi hareketine yönelik hasmani politikalarına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak parlamentosunda Fetih İttifakı üyesi Sena Musevi, Amerika ve korsan İsrail'in Haçlı Şabi hareketi ve direniş gruplarını kendilerinin temel sorunu olarak algıladığını belirtti. Musevi, Amerika terör devleti Haçlı Şabi hareketinin gücünü arttırmasından korktuğunu ve sonuçta Irak'ta terörü yenen güçlü ve büyük bir kurum olmasını istemediğini kaydetti. Musevi ayrıca son günlerde Amerika terör devletinin Haçlı Şabi komutanlarına karşı başlattığı güdümlü kışkırtmaları ve kumpasları da Beyaz Saray'ın şeytani planlarının bir parçası olduğunu ifade etti.
İtilat gazetesinde Kassam Tugaylarının Filistin direnişinin Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki olayları özellikle Siyonist yerleşimciler ve liderlerinin düşmanca ve kışkırtıcı davranışlarını yakından izlediğini söylemesi, Filistin Esirler Derneği'nin yayımladığı raporda işgal güçlerinin Haziran başından şimdiye dek 175 Filistinliyi tutukladıklarını duyurması, Amerika'nın Yemen'e yönelik eylemlerini eleştiren Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Mahmet Ali Husin'in Amerika'nın barış yanlısı gibi görünerek Yemen'de savaş seçeneğine öncelik verdiğini belirtmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Amerika'nın bölgedeki komplolarına dair Suriyeli parlamenterin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriyeli parlamenter Ali Sutuf, Amerika terör devletinin bölgede askeri üs sayısını arttırmak için yeniden terör örgütlerine sarılmaya başladığını belirtti. Sutuf, Amerika terör devletinin politikaları bölgenin tümünü tehdit ettiğini ve son günlerde hareketliliği de tekfirci IŞİD terör örgütünü bölgeye yeniden geri getirmek istediğini ortaya koyduğunu belirtti. Malume haber sitesine konuşan Sutuf şöyle ekledi. Washington yönetimi bölgede askeri üs sayısını arttırmak için yeniden terör örgütlerine sarılmaya başladığı anlaşılıyor. Amerika bölgeden atılmazsa bu ülke ve yandaşları bölgenin tümünü tehdit edecektir. Sutuf bundan önce de Amerika'nın Irak ve Suriye'de IŞİD'i yeniden ihya etme kumpası konusunda uyarıda bulunmuştu.
Hemşeri gazetesinde İran el sanatlarının yüksek kapasitesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Asgar Munesan, El Sanatları Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda İran el sanatlarının yüksek kapasitesi yeni pazarların yaratılmasına sebep olduğunu bildirdi. Munesan, geçmiş zamanlardan İran kimliğinin bir bölümü olan değerli mirasların bir kısmının el sanatları olduğunu ve bunun İran'da kültür, ticaret ve üretimin bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. İran'da 295 çeşitli el sanat dalı bulunduğunu ifade eden Munesan, İran'ın bu alanda dünyada üst sıralarda yer aldığını belirtti. El sanatlarının ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin herkes tarafından bilindiğini ifade eden Munesan, bundan dolayı hükümetin el sanatlarına daha fazla önem vermeye başladığını sözlerine ekledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Türkiye'deki etnik, dilsel, ırksal ve ulusal azınlıklar olan yaklaşımı ele alacağız.
Bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin bu ülkedeki etnik, ırksal, dilsel ve ulusal azınlıklara yaklaşımını ele alacağız. Türkiye'nin etnik, ırksal, dilsel ve ulusal azınlıklara yaklaşımını incelemek için Türkiye'nin üst düzey belgelerindeki azınlıkların konumunu, iktidardaki AKP'nin azınlıklara yaklaşımını ve muhalefet partilerinin bu konudaki tutumlarını değerlendireceğiz. Önce etnik, ırksal ve dilsel azınlıkların üst düzey Türkiye resmi belgelerindeki konumuna bakacağız.
Türkiye Anayasası ülkenin en önemli üst düzey belgesidir ve azınlıklara yaklaşımı üst düzey belgelerinin bu konudaki görüşünü açıklamak açısından önemli. Cumhuriyet döneminde sırasıyla 1924, 1982, 1961'de 3 anayasa hazırlanmış ve 1998'den bu yana çeşitli ilkelerinde birçok değişiklik yapılmıştır. En son değişiklikler 20 Ocak 2017'de yapıldı. Türkiye Anayasası'nın 10, 12, 24, 14, 26, 33 ve 42. maddelerinin her biri bir şekilde kişilerin hukuk önünde özgürlük ve eşitlik yönlerini vurgulasa da Türkiye Anayasası'na çeşitli ilkelerde daha yakından bakıldığında etnik eğilimler izlenmektedir. Bu durum ise Türk milliyetçiliğinin etkisini de göstermektedir.
Bu konuda İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Horrem şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Türkiye anayasaya göre demokratik bir ülke olsa da pratikte durum böyle değil. Çünkü bu ülkenin vatandaşı olan herkesi bir Türk biliyorlar ve diğer etnik kökenlere ve ırklara hukuklar verilmiyor. Bu bağlamda azınlıklara tüzel kişilik hakkı tanınmıyor. Bunun sonucunda da sosyal eşitlik ve yasal eşitlik gözetilemez. Türkiye Anayasası sadece Türk vatandaşlarını ve yurttaşlarını vurguladığından dolayı Rumlar, Kürtler, Araplar, Çerkesler ve Çeçenler gibi pek çok azınlık normalde Türk etnisite hukukuna göre Türk olarak kabul edilir.
AK Parti'nin Türkiye'deki dini, etnik, dilsel ve ulusal azınlıklara yaklaşımı 2011 öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çünkü bu iki dönemde Türkiye'nin iç ve dış politikasında büyük bir fark görülmektedir. 2011'den önce Türkiye hükümeti yurt içi ve yurt dışında bir barış politikası izledi ve Kürtler de dahil olmak üzere bazı azınlıkların haklarını karşılamaya ve gerçekleştirmeye çalışırken 2011'den sonra tekfirci teröristlere destek vererek Suriye'de krize karıştı. Bu bağlamda El-Nusra cephesi gibi terör örgütlerine destek verdi. AK Parti iktidara gelmeden önce tüm Türkiye hükümetleri başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere büyük etnik ve dini azınlıkları ulusal güvenliklerini tehdit olarak görürken süreç 2002'den sonra değişti. Türkiye'de 2002 ile 2011 yılları arasında azınlık haklarında önemli değişiklikler ve açılımlar yaşandı.
2002 ve 2011 yıllar arasında AK Parti kendisini Türkiye'deki azınlıkların içinde bulunduğu kötü durumla mücadele etmeye adamış ve bunun sonucunda partinin açılım dediği süreci başlatılmıştı. Yaklaşık 10 yıl süre için AKP'nin ülkenin güç piramidinin tepesinde yer alması, Kürtlere ana dilinin öğretilmesi, Alevilerin ibadethanelerine yasal statü verilmesi, Ermenistan ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve Rumların Türkiye'deki haklarını garanti altına alınması gibi konuların gündeme getirilmesine yol açtı.
İlginç bir şekilde 2012'den sonraki gelişmelerin aksine 2002'den 2011'e kadar iktidar partisi Kürtler gibi etnik azınlık partilerin kapatılmasının ana muhalif olarak karşı çıkmıştı. Nitekim 2009 yılında Demokratik Toplum Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanması ardından dönemin Türkiye Başbakanı Erdoğan hükümetinin partilerin kapatılmasına karşı olduğunu ve partileri değil bireylere muamele edilmesi gerektiğini söyleyerek parlamentodaki konuşmasında bu girişimi kınadı.
AKP'nin Suriye dahil Batı Asya'daki 2011 gelişmelerini takiben ülkedeki geniş etnik ve dini azınlıklara açılma süreci ve ülkenin bölgesel politikalarında değişiklik çerçevesinde önceki 10 yılın aksine bir süreç izlemiştir. özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu ve Cumhurbaşkanlığı yoluna başladığı 2014 yılından bu yana Rumlardan Ermenilere kadar, Alevilerden Kürtlere kadar başta olmak üzere çeşitli azınlıklara yönelik açılış ve vaatler ardı ardına durdurulmuştur.
İran Yasuç Üniversitesi Siyaset Bilimi hocalarından doçent doktor Alirza Semi şöyle diyor. AK Parti'nin Kürtlere karşı sopa ve havuç siyasetinin en önemli yansıması durmuş barış süreci ve açılışın durdurulmasıdır. Türkiye hükümetinin talepleri ve vaatleri takip etmemesi tam olarak karşılayamamasıdır. Kürtlerin Batı Asya'daki gelişmelerin ardından Suriye ve Irak'taki soydaşlarına sempati ve desteğinin artması ve de Türk-Kürt çatlağının büyümesidir.
Türkiye'deki ana partilerin etnik, ırksal, dilsel ve ulusal azınlıklara yaklaşımı 3 kategoriye ayrılabilir. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından temsil edilen aşırılık yanlısı milliyetçilik, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edilen Batı yanlısı ve Saadet Partisi liderliğindeki İslamcı yaklaşımı bu 3 kategoriyi oluşturmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi MHP, Türk toplumunun geleneksel görüşlerine dayalı olup milliyetçilik ve Türkçülük üzerine odaklanır. Bu parti Türk toplumunun gelenekselci sınıflar arasında daha çok desteklenir. Bu durum seçimlere de yansımaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin başta Kürtler olmak üzere azınlıklara yönelik olumsuz tutumu sebebiyle Washington Enstitüsü'nde Türk meseleleri araştırmacısı Soner Çağatay, Temmuz 2019'da Amerika'nın Hill sitesinde yayınlanan bir yazısında 24 Haziran 2019 seçimlerinde iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın zaferinin ardından uyarıda bulundu. Soner Çağatay'ın söylediğine göre MHP diğer partilerin aksine Kürtlerin kimliğini yok sayıyor ve Kürtler ile barış müzakereleri yerine askeri çatışmaları öncelikli olarak görüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün yolunun devam ettiricisi olarak Türkiye'deki azınlık haklarını Kemalist öğretiler çerçevesinde kabul etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre Türk hükümetinin Kürt sorununu siyasi olarak veya Kürtlere ve diğer azınlıklara tavizler vererek çözme girişimi ülkede etnik bölünmelere yol açabilir.
Sadece Türkçü bir parti olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin sadece Türkler ve Türkçülerin çıkarlarını temsil ettiğini ve yansıttığını söyleyebiliriz. Aslında Atatürk'ün halefi olan Cumhuriyet Halk Partisi kendilerini çoğunlukla Avrupalı ya da Yunan ve Roma kökenli olarak gören, giderek din ve dil değiştirip Türk ve Müslüman olan bir Türk grubunu temsil ediyor. Bu parti Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin ve Türkiye'nin Avrupa kimliğinin sağlam bir destekçisidir.
Türkiye'deki üçüncü azınlık karşıtı hareketi Saadet Partisi ekseninde bir araya gelen İslamcılardır. Saadet Partisi'nin tarihi Refah Partisi'ne kadar uzanıyor. Genel olarak İslamcı partiler özellikle 2001'de AKP ile aralarında çıkan anlaşmazlığın öncesinde gündemlerinde azınlıklara desteği gündeme almışlardır. 1973'ten beri ve birbirini izleyen seçimlerde Kürtler her zaman çoğunluk olarak İslamcıların lehine oy kullandılar ve zaferlerinde önemli rol oynadılar. Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi, Kürtlerin sorununu kültürel haklarını ve düşünce özgürlüklerini kabul ederek çözmek için düzenli olarak kalkınma ve sanayileşme planının hayata geçirmesini önerdi. Ve olağanüstü halin kaldırılması çağrısında bulundu. Buna ilaveten Kürtlerin yanı sıra Aleviler de seçimlerde her zaman İslamcı akımları desteklediler.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, bir sonraki bölümde Türkiye'deki etnik, ırksal, dinsel ve ulusal azınlıkların statüleri ve hakları konusundaki durumunun yanı sıra uluslararası ve bölgesel kurumların raporları ve Avrupa mahkemelerinin etnik, dinsel ve ulusal azınlıklarla ilgili raporlarını ve değerlendirmelerini konuşacağız.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Koronavirüs bize neler yaptı?
Şimdi de koronavirüs pandemisi yüzyılın en büyük sorunu olarak insanların tüm hayatı boyutlarını etkilemiş ve günlük hayatlarında da geniş çaplı kısıtlamalara yol açmıştır. Bu virüs ve yaygınlaşması ve tüm dünyayı sarması hayatın farklı alanlarını ciddi bir şekilde etkisi altında bırakmış ve tabii ki en çok da kültürel ve sosyal alanları tesir altına almıştır. Sohbetimizin ikinci bölümünde koronavirüsün sanat ve musiki üzerindeki etkilerini ele alacağız.
Koronavirüsün birçok kültürel çevre ve topluluğunu rahatsız ettiği günlerde müzik sektörü performansları ve konserleri neredeyse olmayışından dolayı ciddi şekilde hastalıktan etkilendi. Öyle ki dünyanın dört bir yanındaki tüm konserler iptal edildi ve bu alandaki sanatçılar ve profesyoneller için büyük şok etkisi yarattı. Ancak bu koşullarda medya müzik dünyasını yalnız bırakmadı.
Sadece birkaç ay önce dünya bir şok durumu yaşadı ve tarihteki en bulaşıcı hastalıklardan birini kontrol etmek için en iyi ve en önemli çözüm önerildi. Karantina. Bu durum 21. yüzyılda hiç kimsenin küresel salgın ve bulaşıcı bir hastalığın ortaya çıkabileceğini düşünmediği sırada oluştu. Karantina döneminde sesli, görsel ve okunabilir ürünler piyasası kızıştı. Öyle ki sosyal medyadaki birçok kullanıcı birbirlerine film, kitap ve müzik teklif etmeye başladı. Bunlar ise karantina sürecinde evde geçirilen günlere daha faydalı ve tatmin edici kılan etkinlerdir.
Bu arada sanatçılar da pes etmediler ve sanatlarını sunmanın modern yollarını aramaya başladılar. Koronavirüs olması bugünlerde de şehirlerde ve salonlarda canlı performans sergileyen şarkıcılar ve müzisyenler dinleyicilerini uygun sosyal mesafede tutmak için sosyal medyayı kullandı. Ve sanal canlı müzik performansı yaparak insanların evlerinde saatlerce karantina günlerini ve gecelerini geçirmelerine yardımcı oldu.
Bu alanda çekici ve ilginç şeylerden biri de evlerinin çatışında veya balkonunda sanatçıların performans yapması ve performansı görüntülü olarak paylaşmalarıydı. Böylece dünyanın farklı noktalarındaki müzisyenler seslerini dünyaya duyurabildi. Hem müzisyenler hem de şarkıcılar bu durumdan bir fırsat olarak yararlanmaya çalıştılar.
Thank you. Tabii durum sadece bundan ibaret değil. Koronavirüsünün patlak vermesinin ardından fiziksel satışlar 2/3, dijital eserlerin satışları ise yaklaşık %11 düştü. İstatistikler insanların müzik dinleme biçiminde bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bir çevrim içi müzik şirketi pandemi sırasında izleyicilerin televizyon ve akıllı cihazlardaki uygulamalar aracılığıyla daha sık müzik dinlediklerini bildirdi. Araştırmalar bu salgının bu alandaki etkisinin dinleyicilerin alışkanlıklarını bile değiştirdiğini gösteriyor. Örneğin tatillerde en popüler olan tarz artık izleyicilerin günlük isteği haline gelmiştir. Başka bir deyişle sakinleştirici ve huzur verici müzik tarzı insanlar arasında eskisinden daha popüler hale gelmiştir.
Toplanmaların ve bir araya gelmeleri yaygın olarak yasaklanmalarının ardından sanatçılar artık hayranları ile evlerinden Twitter, Instagram ve diğer platformlar aracılığıyla doğrudan iletişime geçiyor. Yayın platformları içeriye erken veya özel erişim sağlayan sanatçı kanallarına abone olmanın yanı sıra sanal toplantılar ve ücretli yorum yapmaları da dahil olmak üzere para kazanmanın yeni yollarını buldular. Örneğin Çin'de müzisyenlerin %80'inin gelirlerini %50'den fazla artırdı ve hatta bazı sanatçıların gelirlerinde %100 artış ilan ettiği bir çevrim içi müzik programı tasarlandı. Böylelikle müzisyenler, yayıncılar ve yapımcılar için dinleyicilerle bu tür yeni iletişim yollarından bulunması, ekonomik gücü artırmak, sanatçıların geçim kaynaklarını iyileştirmek ve müzik endüstrisini canlı tutmak için uzun vadeli bir yol olabileceği söylenebilir.
Dünyanın diğer bölgelerinde sanatçıların müzik icra etmenin yanı sıra izleyicilerle iletişim kurduğu ve istedikleri içeriği onlarla paylaştığı platformlar tasarlandı. Tabii ki platformlar bu şekilde para kazanamazlar ancak dolaylı olarak telif ücretlerinden ve finansal destekten yararlanırlar. Ayrıca tüketici sayısının artmasıyla tüketim alışkanlıkları da değişti. Bazı tüketiciler evde aboneliğe dayalı hizmetleri kullanmaya başladı. Bazıları ise mali baskılar nedeniyle aboneliklerini iptal etti.
Unutmayalım ki bazı ikili iş hizmetleri veren kimi şirketler ekonomik koşullar düzelene kadar tüketicilere geçici olarak ücretsiz hizmet vererek kriz dönemlerinde müzik hayranları ile iletişim halinde kalmaya çalıştı. Koronavirüs döneminde gördüğümüz bir diğer husus birçok müzik sanatçılarının tek parça şarkılar okumaları ve sanal ortamda yayınlamalarıdır. Bilindiği üzere tarih boyunca teknoloji ve ses cihazları ve kayıt aygıtları bir şekilde müzik üretiminin kalitesini belirlemiştir. Örneğin bir dönemde bir gramofon diye bir cihaz vardı. Sınırlı alanı nedeniyle taş plakları ve disklerine sadece bir şarkı sığabiliyordu. Daha sonraki dönemlerde kasetler kullanılmaya başlandı ve kayıt süresi 1 saatten 90 dakikaya kadar çıktı. Daha sonra müzik prodüksiyonları compact disc CD olarak yayınlandığında eserler yaklaşık 35 ila 40 dakika içinde yayınlandı. Sonunda CD'den veriye ve data'ya doğru bir evrim yaşandı. İşte o sırada sanatçılar 3 dakikadan az bir süre içerisinde istedikleri miktarda eserlerini muhataplarına ulaştırmaları mümkün oldu.
Tabii ki dünyanın bazı yerlerinde müzik endüstrisi sayısız sponsorluklar ve finansal çabalarla bir ölçüde canlandı. UMG gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra çevrim içi müzik dağıtım devleri müşterilerine mali olarak destek sundular. Birçok geliştirici muhatapların, eserlerin yaratıcılarına ve sahiplerine doğrudan finansman ve mali yardım sağlamasına olanak tanıyan bir mekanizma geliştirdi. Diğer örneklerde zor durumlarda ve müziğin durduğu durumlarda faizsiz avans ödemeleri yapıldı.
Kamu sektöründe bazı hükümetler krizden etkilenen sektörlere ve işçilere trilyonlar dahil olmak üzere yardım paketleri sağlamıştır. Harcamalar, hibeler ve krediler bu yardım paketleri arasında yer almıştı. Bu teşvikler müzik endüstrisine özgü değildir. Ancak çoğu medya, sanat ve kültürel işlere yönelik düzenlemelerin yanı sıra etkilenen işçiler için güvenli ağların oluşturulmasını içeriyor.
İran müziği yayıncısı, yapımcısı ve araştırmacısı, UNESCO Dünya Müzik Derneği Yönetim Kurulu üyesi Erdivan Caferian, koronavirüsün patlak vermesi sonrasında dünyadaki müzik ekonomik sisteminin uygunsuz koşullarına değinerek şu değerlendirmede bulunuyor. Bu durumda hükümetin sorumluluklarından biri atölye ve eğitim merkezlerini kapatarak geçim kaynaklarını fiilen kaybeden müzik öğretmenleri ve profesörlerine destek olmak olabilir. Koronavirüs salgını dünyada hiçbir ülkenin ev sahipliği yapmaya hazır olmadığı bir sürprizdi. Şimdilik savunmasız kültür ve sanat endüstrilerine yardımcı olması gereken kısa vadeli politikalar bunlar olabilir. Bu desteğin çıkış noktasının canlı müzik performans şanslarını kaybeden müzik okulları ve yan endüstriler olduğuna inanıyorum.
Müzik endüstrisinin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik bu çabalara ek olarak uzmanlar müziğin koronavirüs sonrası dönemde büyük bir sıçrama yapacağını tahmin ediyor. Bu süre zarfında müzik faaliyetlerinin durmuş gibi göründüğünü ancak içsel olarak sanatçıların daha yeni ve daha iyi işler düşünmeleri için büyük bir fırsat olduğunu ve aslında düşüncelerinde ve fikirlerinde bir yeniden yapılanma ve geri dönüş elde ettiklerini söylemek mümkün.
Sanat, özellikle de müzik ve musiki sektörü koronavirüs sonrası yeni bir rönesans yaşayacak. Çünkü sanatçılar genellikle yıl boyunca çeşitli konserler vermeyi düşünüyorlar ve yoğun programlar nedeniyle daha fazla ve daha iyi içerik üretmeyi daha az düşünüyorlar. Muhatapları tanıma çalışmaları belki daha az yapılır ve izleyiciyle sanatçı arasında fikir ve talep taatisi için çok az fırsat ayrılır. Ancak koronavirüs sırasında birçok sanatçının hayranlarıyla daha iyi bir bağ kurduğu görüldü. Bu bağlantı en sevdikleri müzik türünü belirlemede etkili oldu. Dolayısıyla ileride eserlerin kalite seviyesi artacak ve otomatik olarak da bu müzik ekonomisine olumlu etki yapacaktır. Ancak bu dönem sanatçılardan bazılarının maddi sorunlar nedeniyle başka bir işe yönelmiş olmaları ve başka bir sektörde çalışması da mümkündür. Ancak müziğe daha profesyonel bir şekilde bakan birçok sanatçı çalışmalarını kesinlikle daha ciddi şekilde sürdürecektir.
Müzik alanında atılan tüm olumlu adımlara rağmen koronavirüs sonrası dönemde canlı müzik performanslarında ve konserlerde kesinlikle sorunlar yaşanacaktır. Bu durumlarda hedef kitlenin de güvenini yeniden kazanmak zor olacaktır. Bir ankete göre mevcut aşılama eğilimine ve gelecekte kamu güvenliği vaat etmesine rağmen insanların yarısı yeniden açılışın ardından konsere, sinemaya veya parka gitmeyi istekli olmayacaktır. Bu durum ise gelirlerinin 1/3'ü canlı performanslardan geldiği için sanatçıların hayatlarını kesinlikle ciddi şekilde etkileyecek bir karardır.
Son olarak doktorlar umutlu, moral verici ve sakin müzik dinlemek suretiyle mutlu anlar yaratarak korona salgının neden olduğu stresle başa çıkabileceğimize ve bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğine inanıyorlar. Unutmayalım ki müzik dinlemek ve herhangi bir gerginlikten kaçınmak bağışıklık sistemini güçlendirir ve her türlü hastalığa karşı vücudu daha dirinçli hale getirir. Bundan sonra bu sanatın tadını çıkarın, ruhunuzu ve vücudunuzu hoş ve içinize sinen notalarla ağırlayın.
Muhterem dinleyiciler, koronavirüs bize neler yaptı isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz.
Değerli dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli sohbetimizin 3. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde NATO'nun Karadeniz'e yönelik stratejileri ve yaklaşımlarının değişmesini ele alacağız. Son yıllarda Karadeniz jeopolitik alanı Rusya ile NATO ve Amerika arasında önemli bir rekabet merkezi haline gelmiştir. Rusya'nın bazı komşularının Batı yanlısı yaklaşımına Batı'nın da destek vermesi Moskova'yı NATO ve Amerika'dan gelen güvenlik tehditlerine yönlendirmiş ve Karadeniz de dahil olmak üzere çevre bölgelerdeki askeri varlığını artırmaya sevk etmiştir. Biz de bugünkü sohbetimizde Karadeniz'de bu rekabetin sonuçlarını ele almaya çalışacağız. Geçen bölümde de belirttiğimiz gibi NATO'nun tek taraflı girişimleri Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafların körüklenmesinde rolü ve Avrupa Birliği'nin bu ihtilaflardan yararlanmaya çalışıp fırsatçılık yapması her daim Rusya tarafından eleştirilmiştir. NATO'nun Karadeniz'e yönelik stratejileri ve yaklaşımlarındaki değişiklikler bu askeri birliğin dünyanın farklı noktalarındaki doktrinler ve taktiklerinin değişmesine uyumludur. Amerika liderliğindeki NATO stratejisinde bir değişikliğin ilk işareti Bush'un yıllık konuşmasında 11 Eylül olaylarından sonra geldi. 29 Ocak 2002'de Kongre'de yaptığı konuşmada George W. Bush şiddet eksenlerinden söz etti. NATO'daki yeni Amerikan stratejisi Bush yönetimi tarafından 20 Eylül 2002'de Amerika Ulusal Güvenlik Stratejisi adlı bir belgede yayınlandı. Bu belgenin yayımlanması köklü değişiklikler açısından eşi benzeri görülmemişti. Bu belgede kontrol altına alma ve caydırma gibi prosedürlerin yetersizliği ve eksikliği yüzünden terörizm ve kitle imha silahları karışımına karşı ön alıcı girişimler öngörüldü. Stratejik değişimin ikinci aşamasında NATO işbirliği belgesi ve Lisbon zirvesinde görüldü. Bu bağlamda bu zirvede NATO'nun gelecek 10 yıl için stratejileri belirlendi. NATO üyeleri toplu güvenliği, caydırıcılığı ve yeni tehditleriyle yüzleşmeyi doğru yapmak ve sağlamak için NATO dışı ülkelerle bile uluslararası işbirliğine
ihtiyaç duyulduğunu düşünüyordu. Bu nedenle 2010 NATO stratejisi, NATO Avrupalı üyelerinin Amerika ile siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik misyonlarda işbirliği yapma istekliliğinin açık bir örneği olarak düşünülebilir. Yine 2010 stratejik belgesinin bir parçası olarak Afganistan operasyonuna katılan devletler hususunda bir bildiri yayımladılar. NATO aynı zamanda Euro-Atlantik İşbirliği Konseyi, Akdeniz Diyalogları, Siyonist Rejim ile İşbirliği İnisiyatifi ve Rusya ile işbirliği içerisinde olunması gerektiğini bildirdi. Genel olarak stratejik 2010 kavramı uluslararası güvenliğin işbirliği üzerinden sağlanmasına vurgu yapmaktadır. NATO'nun yaklaşımındaki değişikliklerin devamında Chicago zirvesinde NATO daha köklü bir değişikliğe uğradı. Chicago zirvesinin ana özellikleri stratejik davranışta akıllı savunma kavramının ileri sürülmesi ve organize edilmesidir. Amerika Başkanı Barack Obama bu kavramı tüm NATO misyonlarının temeli haline getirmeye çalıştı. Akıllı savunma bölgesel tehditlere karşı koymak için NATO üye devletlerinin stratejik gücünün araçlarını çeşitlendirmek anlamına gelir. Haziran 2012'de Chicago zirvesinin ana noktaları akıllı savunma, ortaklar arasında ittifak ve işbirliği, transatlantik dengenin gözden geçirilmesi ve sorumlulukların paylaşılması gibi konulardı. Chicago zirvesinde koalisyon üyelerinin bu tür tehditlere karşı koymak için tam ölçekli bir tehdit inceleme modelinin kullanımı ele alındı.
Tahran Radyosu.
Akıllı savunma girişimi tehditlerle kapsamlı yüzleşmeyi hem yumuşak hem de sert güç kullanarak tepkiselliği ve operasyonel kapasiteyi artırmaya dayalı bir plandır. Böylelikle üye devletler ortaya çıkan tehditler olarak adlandırılan durumlar ile başa çıkmak için gündeme ortak ve toplu eylem koyabilirler. Doğası gereği her şeyi kapsayan ve yaygın olan tehditler bu kapsama alınmıştır. Rusya, Batı'nın ve NATO'nun barış için ortaklık gibi planlar çerçevesinde sınırlarında hareketlenmesini bu ülkeyi tecride sürüklemeye yönelik girişimler olarak görmektedir. Rusya, NATO ile siyasi işbirliğini güçlendirerek NATO'nun doğuya doğru genişlemesini yönetmeye çalışıyor. Moskova, NATO'nun doğuya genişlemesinin bağımsız devletler topluluğunda birlik ve işbirliğini zayıflattığını görmesine rağmen NATO'nun etkinlik alanını genişletme kabiliyetinin sınırlarını kabul ederek yalnızca Rusya'yı dışlayacak süreçlerin ortaya çıkmasını önlemek istedi ve güvenlik planlarının dışına sürüklenmemesi için yumuşak girişimlerde bulundu. Rusya'nın Şanghay İşbirliği Örgütü ve Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi yeni güvenlik rejimleri kurma hamlesiyle NATO'nun geleneksel etki alanını sürdürmesini engellemeye yönelik adımlar attı. Rusya'nın tek kutuplu sisteme ve Amerika'nın küresel politikalarına muhalefeti, Putin'in 2007'de Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasıyla başladı. Zirvede yaptığı konuşmada Putin, Amerika dış politikasını sert bir şekilde eleştirerek, tek taraflı eylemler ve uluslararası hukuka bakılmaksızın askeri güç kullanımı, terörizmin yayılmasına ve Amerika tarafından tehdit edildiğini düşünen ülkeler tarafından nükleer silah kullanımına yol açmasına neden oldu dedi. Rusya ayrıca Amerika dış politikasını kendi güvenliği ve dünya için istikrarsızlaştırıcı ve tehdit edici bir faktör olarak görüyor. Rusya ayrıca 2000'lerin başından beri güvenliğine yönelik en önemli dış tehditlerden birini NATO'nun askeri yeteneklerini ve doğudaki üyeliğini artırmak ve Orta Avrupa'ya yayılması olarak tanımladı. 2020 Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Rusya, NATO'ya karşı çatışmacı ve tehdit odaklı bir yaklaşım benimsemiştir. Rusya'nın 2020 Ulusal Güvenlik Stratejisinin 8. maddesinde NATO'nun mevcut küresel ve bölgesel güvenlik mimarisinin yalnızca anlaşmanın çıkarlarına katkıda bulunduğunu ve pratikte uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğu belirtmektedir. Belgenin 17. paragrafında ayrıca NATO'nun askeri altyapısını Rusya Federasyonu sınırlarına taşıması ve NATO'nun Rusya'nın arka bahçesinde genişleme planlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Moskova'nın bunu ulusal güvenliği için bir tehdit olarak gördüğü belirtiliyor. Dolayısıyla uluslararası güç kaynaklarından biri olan doğudaki NATO hareketlerinin Kremlin tarafından 2020 Ulusal Güvenlik Stratejisinin çerçevesinde değerlendirildiği doğaldır. Çünkü Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'daki müttefiklerinin saldırgan askeri politikalarının Karadeniz'de dahil olmak üzere Moskova'nın uzun süredir devam eden etki alanlarında örgütlenmeye daha da yol açacağını düşünüyor. Bu durum uzun vadede bu ülkenin bölgedeki etkisini ortadan kaldırırken Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü de tehdit etmektedir. Değerli dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli seri sohbetimizin 3. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca deyin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.